Ayrım 42. 4. Bölüm Doğru ve İyi Anlatım. Konunun adı Neden Doğru ve İyi Anlatım? Bunu açıklayarak başlayalım. Bir anlatım öncelikle doğru, daha sonra da iyi olmalıdır. Doğru kavramını dil bilgisi kurallarına uygunluk, iyi kavramını ise iletinin doğru sunumları içinde en uygun olanının seçilmesi anlamında kullanıyorum. Şimdiye kadar öğrendiğimiz dil bilgisinin işe yarayacağı yer burası işte. Kullanım. Dil bilgisini zevk olsun diye öğrenmeyiz. Ayrıca bildiğiniz gibi matematiğe çok yakın olduğu için dil bilgisini benim artık sizin de saydığınız kadar zevkli saymayanlar, zevkli sayanlardan yani bizden çok daha fazladır. Dil bilgisini neden öğreniriz ya da okullarımızda ilkokuldan başlayarak neden öğretiriz? Herhalde gencimiz çocuğumuz bir yerde dolaylı tümleç ile belirtili nesne arasındaki fark tartışılırken konunun dışında kalmasın, utanmasın, mahcup olmasın diye değil. Çünkü hep biliriz ki sıradan muhabbetlerin arasında bu konular tartışılmaz. Öyleyse niçin öğreniyoruz ve öğretiyoruz dil bilgisini? Dilimiz doğru konuşulsun, doğru yazılsın, doğru kullanılsın diye. Bu konuda alıcıya ulaştırılmak istenen anlamın sözcüklere ve tümce kalıbına dökülerek iletilmesinde ortaya çıkan yanlışlıkları inceleyeceğiz. Daha bilinen adıyla anlatım bozukluklarını. TRT 4'te verilen açık öğretim derslerinden birinde bu konu anlatılırken anlam bozuklukları dendiğini duymuştum. O yüzden bu konuda durup bir uyarıda bulunmak iyi olur. Anlam bozukluğu değil, anlatım bozukluğu denmesi uygundur diye düşünüyorum. Neden öyle olduğuna gelince, anlam iletilmeye çalışılan özdür. O bozuk olmaz. Anlamların böyle bir sözü var mı bilmem. Ben Macar asıllı, Almanyalı bir arkadaşımdan duymuştum. İki kişi birbirini gerçekten anlamak istediğinde belki en son gerekecek şey dildir. Yani iki kişi dil olmadan da işaretlerle ya da öpüşe koklaşa bir güzel anlaşabilir. Anlamın söze dökülmesinde anlatımda aksaklıklar çıkar. Bizim inceleyeceğimiz de bunlardır işte. Kaldı ki bir anlamı iletmek istediğimizde el kol işareti, mimikler dahil her yolu kullanabiliriz. İletmeye çalıştığımız o anlam niye bozuk olsun ki? O anlamı söze döktüğümüzde dilin kurallarına uymak zorundayız. Verdiğim örneklerin çoğu için ben ne demeye çalışıldığını anladım diye düşünebilirsiniz. Bu anlamı size tarzanca anlatmaya çalışsalardı da anlayacaktınız. Demek ki mesele anlayıp anlamamak değil, anlatımın sağlam olup olmadığı, dilin kurallarına yeterince uyulup uyulmadığı. Söyleyiş yanlışları, vurgu, tonlama ve benzeri ile yazım ve noktalama yanlışları üzerinde genellikle durmayacağımız için konuyu doğru ve iyi bir anlatımın ilkeleri ve anlatımın bu özelliklere sahip olmasını engelleyen etkenlerle sınırlandırmamız uygun düşer. Biz de öyle yapacağız zaten. Dille yapılan sanat anlamındaki edebiyatı da güzel ve etkili bir anlatım saydığımdan konunun dışında tutuyorum. Doğru ve iyi bir anlatımın temel ilkelerinin başında açıklık kavramı gelir. Açıklık. Bir anlatımdan tek anlamın çıkması, vericinin yani söyleyen ve yazanın ve alıcının yani dinleyen ve okuyanın bu tek anlamda birleşmesidir. Edebiyattaki yoğunluk kavramı, parantez içinde, yoruma elverişlilik, çok anlamlılık, derin anlamlılık ile karıştırılmamalıdır. Açıklık, iletilmek istenenin söylenmesi, sunulmak istenen anlamla dilsel göstergelerin ilettiği anlamın çakışması demektir. Ne zaman sözlerim yanlış anlaşılmış ya da ben onu demek istememiştim diyen birini görürseniz, bilin ki söylemek istediğini söyleyememiştir o kişi. Böyle durumlarda suçu karşısına veya hemen Türkçe'ye yıkmak alışıldık durumlardandır. Türkçe değil mi? Lastik gibi. Nereye çeksen oraya gider. Bahanesi ne yazık ki bu anlatım becerisi yeterince gelişmemişleri kurtarmaya yetmez. Doğru dürüst kullanılmasını bilenlerin ağzında Türkçenin neleri başardığını bilen kişi, başarısızlığının suçunu Türkçe'ye yıkmak isteyeni bıyık altından gülümseyerek dinleyecek, boşuna yorma kendini, ben kimin suçlu olduğunu biliyorum diye düşünecektir. Galatı meşhur denen yaygın yanlışlar, her yanlışın yaygınlaştırılarak meşrulaştırılacağı anlamına alınmamalıdır. Doğru kullanım için gereken tek şey de dilin iyi bilinmesidir. Açıklığı engelleyen etkenler. Açıklık sözlerin iletilmek istenen anlamı tam iletememesi durumunda engellenir. Söylenenin kastedilen anlam dışında bir anlama gelmesini önlememiz gerek. İşte bu yüzden açıklığın hangi nedenlerle engellendiğini incelemek zorundayız. Sözcüklerin yanlış kullanılması. 1. Doğu kökenli, parantez içinde, Arapça, Farsça sözcükler. Bu sözcüklerin geldikleri dildeki söyleniş ve yazılış özelliklerinin korunması gerektiği yolundaki yanlış yargı, yıllardır yıkılamadığı için, kimileri hizmet söyleyişiyle çoktan yaygınlaşmış olan sözcüğü, gırtlaktan bir he, hizmet biçiminde söyleyerek, kimileri cami sözcüğüne getirilen iyelik ekini camii biçiminde yazarak doğrusunu kullanıyor olduklarını sanmanın gururunu yaşamaktalar. Oysa her dil aldığı sözcüğü kendisinin kılmak için ona kendi damgasını basabilmektedir. Başka diller için geçerli olan bu uygulamanın Türkçe için de benimsenmesi, halkın dönüştürdüğü sözcüğü doğru sayacak yetkili bir kurumdan başka bir şeye gereksinme göstermez. Yine böyle yetkin bir kurumu bekleyen görevlerden biri de en kısa zamanda bir Türkçe fonetik sözlük hazırlamaktır. Böyle bir sözlük sünni olduğunu söylemek isterken suni, mütehassıs olduğunu söylemek isterken mütehassıs olduğunu söyleyen, takdir ettiklerini yanlışlıkla takdir edip imbikten geçiren, adamın namussuz ve hayasızlığını söylemek isterken testislerinden söz ediyormuş gibi hayasız olduğunu öne süren kişilerin derdine derman olmaz belki. Ama hiç olmazsa hangisinin ve neden doğru olduğunu kanıt oluşturur. Bu alandaki yanlışların bir bölümünü kullanılan sözcüğün anlamını tam bilmemekten kaynaklandığını biliyoruz. Böyle bir şey kuvvetle ihtimal diye bir kişi ihtimal sözcüğünü muhtemel yerine mi kullanmıştır? Yoksa o şeyin kuvvetli bir ihtimal olduğundan mı söz etmektedir? Kuşlardan söz ederken taşları hedef alanlar anında öldü diyen kişi, taşları hedef alan kuşlar yerine taşların isabet ettiği kuşları mı düşünür, kuşları hedef alanların amaçlarına ulaştığını mı? Osmanlıca kullanarak hava atmak isteyenler, Osmanlıcanın Arapça, Farsça, Türkçe olmak üzere 3 dili bilmeyi gerektirdiğini unutmamalıdır. Refah bir millet denmez örneğin. Kast edilen anlamı iletmek için ya müreffeh diyeceksiniz millet için ya da refah içinde olduğunu söyleyeceksiniz. Tecrit yaşayan halk da denmez. Tecrit, ayırma, soyutlama, yalıtım anlamlarında bir sözcüktür. Tecrit edilen denebilir. Keyfiyet sözcüğü keyfilik, keyfine göre hareket etme anlamında bir sözcük değildir. Nitelik, durum anlamında bir sözcüktür. Hatta eski dilde nitelik, nicelik yerine keyfiyet, kemiyet çifti kullanılırdı. Hoş sohbet sözcüğü eski dilde insanlar için sıfat olarak kullanılır. Sohbeti hoş olan kişi anlamında hoş sohbet bir insan denir. Hoş sohbet yaptık denmez. Yapılan sohbetin hoş olduğu düşünülüyorsa, söylenecek olan söz de hoş bir sohbet yaptık olmalı. Eski arkadaşım evime geliyor, bir fincan kahve ısmarlayamıyorum diye yakınan kişi, ısmarlamak ile ikram etmek arasındaki farkı biliyor mu sizce? Söz gelimi bu son sözü söyleyen kişinin konuğuna kahve mi sunmak istediğinin, yoksa bir yerden, çay ocağı, kahvehane gibi kahve mi söyleyeceğinin anlaşılmaması, vericinin ve alıcının tek anlamda buluşmasını, başka bir deyişle açıklığı engelleyen bir etken olarak karşımıza çıkıyor. 2. Batı kökenli, parantez içinde İngilizce, Fransızca sözcükler. Batı dillerinden giren sözcükler, okunma ve yazılma konusunda Doğu kökenli sözcüklerden daha büyük bir sorun yaratmakta. Kimileri bu sözcüklerin özgün yazımlarının korunması gerektiğini savunurken, halk, show ve flash biçiminde yazan ilk kullanıcıya inat, yani S-H-O-W ve F-L-A-S-H sözcükleri show ve flash biçimine sokmakta zorlanmıyor. Bu yazımı da giderek yaygınlaştırıyor. Batı dilleri, başka dillerden aldıkları sözcükleri kendi dillerinin kurallarıyla yoğurmaktan hiç mi hiç çekinmezken, belli çevreler, Türkçe'de kullanım rahatlığına ulaşmış sözcüklerin bile, parantez içinde, pantolon, espritüel, dedektif, şovenizm, virtüöz, pota, yanlış, bunların doğrularının başka, parantez içinde, pantalon, spiritüel, detektif, şovinizm, virtüöz, poto olduğunu yinelemekten bakmıyor. Diğer yandan Fransızca sübvansiyon, organizasyon, provokasyon gibi sözcükler bozularak sübvanse etmek, organize etmek, provoke etmek biçiminde, hatta bir şeyin organizesi, koordinesi biçimlerinde kullanılabiliyor. Bu da yetmiyor, organize bozukluğundan bile söz edilebiliyor. Şok, şoke sözcüklerinden hangisini doğru sayacağımıza bir türlü karar veremedik daha. Yunanca layık sözcüğü birçok kişi tarafından layıka yakın biçimde söylenirken, anlam özellikleri iyi bilinmeden kullanılan kimi sözcükler, parantez içinde, otomatikman olarak, jest hareketleri, bütün full konsantre ve benzeri, anlatımın akışını zedelemekle kalmayıp, söyleyeni gülünç duruma düşürebilmekte. Haber bültenlerinde, geminin kendisinin değil, rotasının nereye gideceğinden söz edilebilmekte, emperyalistik emeller gibi özentili tamamlamalar kurulabilmekte. Batı dillerindeki kimi ortak sözcüklerin hangi dildeki okunuşa göre seslendirileceği de son yılların sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Fransızca söylenişiyle benimsenmiş kalite sözcüğü bir reklamda Almanca okunuşuyla qualité, yine Fransızca aksiyon sözcüğü bir takım çocuk oyunlarında action biçiminde söylenebilmekte. Garaj sözcüğünü garage, spor sözcüğünü sport, kuaför biçimiyle dilimize girmiş ve yıllardır kullanılan sözcüğü joyeux, joyful, joyfeure gibi birbirleriyle bağdaşmaz biçimlerde yazmaya çalışanlarımız her gün biraz daha çoğalmakta. Türkçe sözcükleri İngilizceymiş gibi çivi C-H-I-V-I, şaman S-H-A-M-A-N, vişne W-H-I-S-N-E. Yazma saçmalığını ciddiye alıp bunlarla ilgilenmesek de bir başka modadan son yıllarda Türkçe ya da Türkçeleşmiş sözcüklerin başına ve sonuna yabancı ekler getirerek yeni sözcük oluşturma modasından söz etmek gerek. Dokunmatik, antileke, güncellektüel, uçkurgate, fermuargate, hatta teşrifatör gibi örneklerine rastlanan bu moda aynı alafrangalaşma kaynağından beslenerek Türkçenin yapısal sağlamlığını zedeleyebilecek bir tehlike oluşturmaya aday görünüyor. Türkçe sözcükler. Yabancı sözcük kullanmamaya, o sözcüğün kendi karşılığını bulmaya çalışan kişiler, çoğu kez Türkçe olduğunu düşündükleri sözcükleri kullanmakla dillerine gerekli özeni gösterdiklerini sanırlar. Ancak anlam incelikleri gözetilmeden ya da anlamı tam bilinmediği halde yine bir çeşit özentiyle kullanılmaya çalışılan yeni Türkçe sözcüklerde anlatımın akışını bozabilmekte, anlam bulanıklığına yol açabilmektedir. Birbirleriyle karışan sözcükler. Yayma eylemi, yayımlamak, bu eylemin sonunda ortaya çıkan nesne, yayın olarak adlandırılacakken, yayınlamak sözcüğü belki artık yanlış sayamayacağımız kadar yaygınlaşmıştır. Bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Eylemin adı yayımlamak. Bu eylemin sonunda ortaya çıkan ürünün adı yayın. Aynı biçimde yaygınlaştığı için yanlış saymama eğilimine girdiğimiz bir başka sözcük de tepki. Etkinin karşıtı bir karşı davranış anlamı için önerilmişken reaksiyon anlamında kullanılmakta ve bu kullanımıyla yaygınlaşmakta. Yaygınlaşmanın her zaman bağışlatıcı bir neden olmadığını vurgulamak için başka örnekler vermek gerekirse, son ve sonuç sözcüklerinin de birbirleriyle karıştırıldığı ve her ikisinin de zaman zaman yanlış kullanıldığı söylenebilir. Son zaten bitiş demek olduğuna göre, film kötü bitiyor ya da filmin sonu kötü demek doğru ve yeterliyken, filmin sonu kötü bitiyor kalıbı sıklıkla kullanıldığı için artık pek kimseyi rahatsız etmiyor. Etken ve etkin sözcüklerinin anlam alanlarının belirlenmesi gerektiğine daha önce özne yüklem konusunda değinmiştim. Dolaylı ve dolambaçlı sözcükleri için de böyle bir kesinleştirme önerisini biraz sonra sunacağım. Şimdilerde bu sözcükler kavram kargaşasına yol açacak kadar birbirlerinin yerine kullanılmakta. Üzücü bir olay sonucu jokey düşüyor türündeki örneklerde de bir araştırmanın, incelemenin sonunda varılan nokta anlamını içeren sonuç sözcüğünün kullanımını gerektiren bir durum bulunmamasına karşın bu kullanım da giderek yaygınlaşmakta. Oysa son, ilk sözcüğünün karşıt anlamlısıdır. Sonuç ise netice sözcüğünün Türkçesi. Bir gelişim ya da girişimden ortaya çıkan karar ya da düşünce. Barındırmak sözcüğü, ev bark bulmak, barınmasını sağlamak anlamını taşımaktayken, ruhsatsız silah barındırmak biçimiyle haber bültenlerinde yer alabilmekte. Başka olanak, olasılık, ayrılık, ayrıcalık, ayrım, ayrıntı, süre, süreç, yaşam, yaşantı gibi pek çok sözcük birbirleriyle karıştırılmakta. Yaşantı, günlük yaşantı örneğindekine benzer biçimde, yaşamı oluşturan dilimlerden her biri, yaşamın alt birimi gibi incelikli bir anlam kazanmışken, yaşantımda bu ödülün ayrı bir yeri olacak kullanımı, bu türdeki yanlışlara örnek verilebilir. Bu sana özel bir davranış derken, özel sözcüğü, özgü yerine kullanılmış, o kendine özgün bir kişidir derken, özgün sözcüğü de özgü yerine kullanılmış. Demek ki, özgü, özgün, öznel sözcükleri arasındaki anlam ayrıntıları da yeniden gözden geçirilmeli. Bir de gözaltı, gözlemaltı, gözetimaltı var. Polis insanları bunların hangisini alır? Gözaltına almak, birinin güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması. Eski dilde nezaret. Gözlemaltına almak, bir şeyin niteliklerini öğrenmek amacıyla dikkatle incelenmesi. Eski dilde müşahede. Gözetim altına almak, korumak, bakmak, özen göstermek. Eski dilde himaye. Polisin yaptığı bunlardan hangisi? Yinelemeler. Eş anlamlı sözcüklerin birlikte kullanılması. Seçenek alternatif. Yinelenecek, tekrarlanacak. Ay mehtabı. Örneğin mesela. Yineleme denince akla ilk gelen örneklerse de bunları gereksiz sözcük kapsamında ele almayı daha uygun görüyorum. Burada üstünde duracağım aynı sözcüğün farklı anlamlara gelecek biçimde ya da pek anlam kaygısı güdülmeden yinelenmesi. Anlamı bulandırmasa da anlatımı zedeleyen bu tutum aynı olmak kökünden türeyen eylemsileri aynı tümce içinde olarak, olan, olup biçiminde sıralamak gösteriş meraklısı siyasetçilerin uzun tümceler kuruyormuş ve ancak uzun tümcelerle aktarılabilecek kapsamlı düşünceleri varmış izlenimi yaratmak istediklerine pek denk düştüğü için en çok onlar tarafından benimsenmekte. Televizyon habercilerinin sıkça yaptığı, verdiği ifadesinde, ifadesini verdi, birbirinden önemli dört önemli karar türündeki yinelemelerden başka, aynı sözcüğün birbirinden farklı anlam yüküyle ya da özen gösterilmeden kullanılması da yineleme kapsamına sokulabilecek örnekler oluşturmakta. Mithat şu sıralarda yeni filmler çekmek üzere, yollara düşmek üzeredeki üzereler, küçük bir kızken dahi böyle bir şeyi hayal dahi edemezdi'deki dahiler gibi. Kalıplaşmış sözlerin yanlış kullanılması. Başta deyimler, tümce kalıbında olmalarına karşın atasözleri de bu kapsama alınabilir. Olmak üzere kalıplaşmış sözlerin kalıbını kırma girişimi her seferinde anlatım bozukluğuna yol açar. Söz gelimi beceri, edinilen, kazanılan bir şeyken, şerife kır ata yeni beceriler öğretir deki gibi kullanıldığında, beceri öğretmek biçimini almakta, kalıbın bozulmasından öte, beceri sözcüğü ilettiği anlam açısından zedelenmekte. İçini dökmek, derdini sıkıntısını anlatmak anlamında bir deyimdir. Ama birçok kez sana gelmiştim ve içimi boşaltmıştımdaki içini boşaltmak artık o deyim değildir. Hatta deyim değildir ve olsa olsa kusmak anlamına gelebilir. Beynimden aşağı kaynar sular döküldü diyen kişi, haşlama bir beyinle ortalıkta dolaşmasının pek mümkün olmayacağını düşünmüyor. O yalnızca baş yerine beyin demiş. Bu alanda en çok yapılan yanlışlardan biri de iki farklı deyimden tek deyim oluşturmaya kalkmak diye özetlenebilir. Söz gelimi işe koyulmak bir deyimdir. İşbaşı yapmak başka bir deyimdir. ama iş başına koyulmak diye bir deyim yoktur. Canından bezmek ile burnundan gelmek birbirinden tümüyle farklı iki deyimken, canım burnumdan bezdi biçiminde yeni ve garip bir deyime malzeme oluşturabilmekte, ağzını açmamak ve sesini çıkarmamaktan ağzını çıkarmamak diye yeni bir deyim yapılabilmekte. Kalıplaşmış öteki sözlerde de durum farklı değil. Güle güle giy ile iyi günlerdi, güle güle günlerdi diye yeni bir dilek oluşturulabiliyor.